Ayrım 3.
Hayvan davranışı ile ilgili çalışmaların öncülerinden Nico Tinbergen'ın tanık olduğu bir olay buna örnek gösterilebilir. Tinbergen'ın Leiden Üniversitesi'ndeki laboratuvarında beslediği dikenli balıklar, bir gün akvaryumlarının durduğu pencerenin önünden geçen kırmızı bir posta kamyonunu gördüklerinde son derece saldırganlaşmışlardı. Erkek dikenli balıklarda üreme mevsiminde gövdenin alt kısmında parlak kırmızı bir renk oluşur. Anlatılan olayda pencerenin önünden geçen kamyonun bu balıklara benzerliği pek fazla olmasa da renginin kırmızı oluşu erkek balıkların normalde türdeşlerine karşı gösterecekleri saldırganca yani onu kendi alanından kovalamak için kavga etmeye kalkışmak şeklindeki tepki kışkırtmak açısından yeterli olmuştu. Ancak hayvanların basit davranışlar göstermeleri ve hatalarını fark edememeleri hakkında böyle birkaç garip ve eğlenceli örnek bulunması, onların bütün davranışlarının çevrelerine doğuştan var olan körü körüne tepkilerinden oluştuğunu göstermez. Tersine, hayvan davranışı hakkındaki bilgilerimiz arttıkça görüyoruz ki, böylesi aptalca basit tepkiler istisnaidir ve hayvanlar genelde çevrelerini çok daha incelikli olarak değerlendirirler. Hatta, hayvanların kendilerini inceleyen insanlardan birkaç adım önde olduğu birçok durum vardır. Buna en iyi örnek, vervet maymunlarının hırıltısıdır. Vervetler, siyah yüzleri, arkalarında kemer gibi kavisli tuttukları, uzun zarif kuyrukları olan küçük narin maymunlardır. Ağaçları kolaylıkla tırmansalar da zamanlarının çoğunu yerde yiyecek arayarak geçirirler. Her şeyden önce çok sosyal hayvanlardır. Hep değişmeyen küçük gruplar halinde yaşar, birbirlerinin temizlik ve bakımıyla uğraşır, birlikte beslenir ve olası tehlikelere karşı birbirlerini uyarırlar. İletişim sistemleri çok karmaşıktır ve değişik yırtıcı hayvanlarla ilgili üç değişik uyarı sesleri vardır. Bunlardan biri yılanlar, diğeri leoparlar, üçüncüsü de savaşçı kartal içindir. Ama ilkel bir kelime haznesine sahip olduklarını gösteren ve basit ya da ahmak olarak nitelendirilmelerini kesinlikle önleyen sadece bu uyarı seslenişleri değildir. Olağan dışı hırıltıları da bu yönde bir göstergedir. Vervet maymunlarının hırıltıları yumuşak, kısa, bazen art arda havlama sesleri gibi tanımlanabilecek düşük frekanslı seslerden oluşur. Bu sesleri yıllardır duymakta olan gözlemciler, bunların maymunların birbirleriyle iletişim kurmak için kullandıkları belirsiz bir yöntem olduğu sonucuna varmışlardı. Sonraları Kenya'daki Amboseli Ulusal Parkı'nda uzun vadeli araştırmalar yapan Dorothy Cheney ve Robert Seyfert bu hırıltılı sesleri kaydedip oluşumunu incelemeye karar verdiler. Seslerin frekansını inceleyerek değişik frekansları çizgilerle gösteren ses spektrografı adlı bir alet kullandılar. Hayretle gördüler ki aletten alınan ses çizimleri her hırıltıda aynı değildi. Hepsi insan kulağı tarafından aynı şekilde algılansa da çizimlere göre dört değişik hırlama biçimi olduğunu gördüler. Cheney ve Seyfert maymunların değişik şartlarda değişik hırıltılar çıkardığını fark ettiler. Bunlardan ilki bir maymunun toplumsal anlamda egemen konumda bulunan başka bir maymunla karşılaştığı zaman çıkardığı hırıltıydı. İkinci ses, toplumsal olarak kendinden daha aşağıda bulunan bir türdeşiyle karşılaştığında, üçüncüyü açık bir alana çıktığında, dördüncüyü de yabancı maymunlar gördüğünde çıkarıyordu. İşi nasıl heyecan verici yanı ise kaydettikleri bu değişik hırıltıları bir grup maymuna dinlettiklerinde ortaya çıktı. Banttaki seslerin maymunlara görüş alanları dışındaki bir türdeşlerinden gelecek sesi mümkün olduğunca benzemesi için ses kayıt cihazını bitkilerin arasına gizlediler. Ayrıca bantın dinletilmesinden önce dinletme sırasında ve sonrasında olup biten her şeyi filme çektiler. Böylece sonradan ayrıntılı biçimde inceleyebilecekleri kalıcı bir belgeleri oldu. Dikkatle hareket ederek hiçbir şeyden habersiz bir vervet maymununun yakında olduğu sırada ses kayıt cihazını çalıştırdılar. Çevredeki maymunlar sanki çalılıklar arasındaki bir maymun hırlıyormuş gibi davranmaya başladılar. Eğer banttan dinletilen hırlama sesi maymunların açık alana çıkarken çıkardıkları cinstense bunu işiten maymun hoparlöre değil sanki gruptaki bütün maymunlar aynı alana çıkmaya hazırlandığını sezinlemiş gibi ufka bakıyordu. Eğer banttaki ses daha güçlü konumdaki bir maymunun alt düzeydeki bir maymuna çıkardığı hırıltıysa o zaman dinleyen maymun ya dikkatli hoparlöre doğru bakıyor ya da ondan uzaklaşıyordu. Buna karşılık eğer banttan duyulan ses alt toplumsal konumdaki bir maymunun üst düzeydeki bir maymunla karşılaştığında çıkardığı hırıltıysa dinleyen maymun çok daha az tepki gösteriyordu. Bu da maymunların sesleri kesinlikle ayırt edebildiğini ortaya koyuyordu. Banttan dinletilen ses, eğer maymunların kendi grupları dışındaki yabancı türdeşleriyle karşılaştıklarında çıkardıkları hırıltıysa, o zaman da maymun çevrede yabancılar varmışçasına hızla önce hoparlöre sonra da sesin yöneldiği yere bakıyordu. Görülüyor ki maymunlar hırıltılarda insan kulağının algılayamadığı ince farklılıkları yakalayabiliyorlar. İnsana göre hırlama hırlamadır, hepsi aynı gibi duyulur. Oysa maymunlara göre hiç de öyle değildir. Ve insanın bunu anlayabilmesi için ses kayıt cihazı ve ses spektrografı gibi aletlerin yardımına ihtiyacı vardır. Belli ki birbirine çok benzeyen hırıltılar onları duyan maymunlara çok farklı mesajlar iletiyor. Bu da bir uyarana basit bir tepki verilmesi durumundan çok farklıdır. Biz hala maymunların neye tepki gösterdiklerini ya da hırıltılar arasındaki farkı tam olarak nasıl algıladıklarını bilmiyoruz. Ancak bunu başardıkları ve kendilerini izleyen insanları hayrete düşürdükleri de kesin. Dişi deve kuşlarının davranışları da bazı yönleriyle vervet maymunlarınkinden daha dikkat çekici ve hayrete düşürücüdür. Deve kuşları garip yaratıklardır. Sadece biçimsiz görünüşleriyle değil, üremeye ilişkin davranışlarıyla da öyledirler. Yavru bakımı ve yetiştirme biçimleri alışılmış kalıplara sığmaz. Deve kuşu çiftleri çoğu zaman başka çiftlerin yavrularını kaçırarak kendileriyle birlikte kalabalık bir karma aile oluşturur. Başkalarının yavrularını kaçırmayı başaranlar gerçek ebeveynleri kovarak yavruları sanki hepsi kendilerininkiymiş gibi bakarlar. Ancak bu yavrular da yine başka bir çift deve kuşu tarafından kaçırılabilir ve onların ailesine katılabilir. Bu garip zincirleme yavru kaçırmaları, ebeveynlerin hedefi çoğaltarak kendi yavrularını bir tür seyretme yöntemiyle korumak gibi görünmektedir. Deve kuşu yavrularından oluşan bir sürü yırtıcı hayvanlar için kolay bir avdır. Bu yüzden kendi yavrularının etrafında başkalarının yavrularının da bulunması yırtıcı hayvanların saldırısı durumunda kendilerininkilerin hayatta kalma şanslarını artıracaktır. Yabancı yavruların oluşturacağı canlı kalkan kendi yavrularını gizleyecektir ve ne kadar çok yavru toplayabilirlerse kendilerininkini o kadar iyi koruyabileceklerdir. İşte mümkün olduğunca çok yavru kaçırmak için yapılan çılgınca yarışın sebebi budur. Ama deve kuşlarının bu zorla bebek bakımı üstlenme huylarından daha da garip olanı yumurtalarıyla ilgili davranışlarıdır. Yarım düzüne kadar dişi deve kuşu, yumurtalarını aslında sığ bir çukurdan başka bir şey olmayan, kabaca yapılmış aynı yuvaya bırakır. Bir yuvada her biri 1,5 kilogram gelen 40 kadar yumurta bulunabilir. Ama kuluçkaya yatan ve yumurtaları koruyan tek bir anaç deve kuşudur. Erkeği de ona yardım eder. Ancak anaç deve kuşu sadece 20 kadar yumurtanın üzerinde kuluçkaya yatabilir ve yumurtaların fazlasını yuvanın dışına iter. Yuvanın dışında kalan yumurtalar telef olurlar. Ama yumurtaları yuvanın dışına itme işini rastgele yapmaz. Kendi yumurtalarını kuluçkaya yatacakları arasına alırken dışarı attıkları öteki dişilere ait yumurtalardır. Anlaşılıyor ki hangi yumurtaların kendine, hangilerinin öteki dişilere ait olduğunu bilmekte ve öncelikle kendininkileri korumaktadır. Şimdi Slimbridge'deki Yaban Kuşları Vakfı'nda araştırma başkanı olan ama bir zamanlar Kenya'da yabani deve kuşları üzerinde çalışan Brian Bertram çeşitli yuvalardaki yumurtaları numaralandırmıştı. Böylece hangi yumurtanın hangi dişiye ait olduğunu biliyordu. Gördü ki bazı dişiler kendi yumurtalarıyla diğerlerinkini hatasız biçimde ayırt edebiliyordu. Bunlar asla kendi yumurtalarına değil öteki dişilerin yumurtalarını yuvanın dışına itiyordu. Dişi deve kuşu kendi yumurtalarını tanıyabilmek için yumurtaların kaç günlük olduğuna bakmıyordu. Çünkü eğer kendine ait değillerse yenileri olduğu kadar eski yumurtaları da yuvanın dışına atabiliyordu. Onları tanıyabilmek için yuvadaki yerlerini de dikkate almıyordu. Çünkü Bertram yumurtaların yerini değiştirse bile deve kuşu kendininkileri ayırt edebiliyordu. Bu yüzden Bertram dişilerin yumurtalarını yüzeylerindeki deliklerin dağılımından tanıdıkları sonucuna vardı. Bütün yumurtaların kabuklarında içerideki civcivin nefes almasına imkan sağlayan minik hava delikleri vardır. Bu deliklerin kabuk üzerindeki yerleri her yumurtada biraz farklı olabilir. Bu fark o kadar azdır ki bir kuşun bunu ayırt edebileceğine inanmak güçtür. Ama görünüşe bakılırsa dişilerin yumurtalarını tanımak için yaptığı iş budur. Vervet maymunları gibi deve kuşları da insanların hiç yapamadığı ve hayvanların yapabileceğine de inanmakta güçlük çektiği ince farkları ayırt etme becerilerine sahiptir. Gördüğümüz gibi hayvanların bütün davranışları kaba uyaranlara basit tepkiler göstermekten ibaret değildir. Bu davranışlarını basit değil, hayret verici ölçüde karmaşık olarak tanımlamak daha doğru olacaktır. Ne kadar çok örnekle karşılaşırsak bu yargının doğru olduğuna ilişkin inancımız o kadar güçlenir. Örneğin hayvanların yaşamındaki iki temel faaliyet olan cinsellik ve saldırganlık dikkate alındığında görüyoruz ki hayvanlar sadece birbirlerinin karmaşık özelliklerini ayırt etmekte kalmayıp aynı zamanda anlaşılmayan bir biçimde gelecekteki davranışlarını da sezebiliyorlar. Bir hayvan kendisine meydan okuyan bir türdeşiyle karşılaştığında bir karar aşamasına gelir. Eğer dövüşürse bu, kendisi için değeri olan yiyecek, yaşam alanını ya da eş gibi bir şeyi kazanmak ya da en azından kaybetmemek için olacaktır. Diğer taraftan, bu dövüşte ölümüne yol açacak ya da bir süre faaliyetini engelleyecek ölçüde yaralanabilecektir. Ama eğer dövüşmezse belki zarar görmeyecektir. Ancak çiftleşme fırsatları, yavrularının olması ya da yaşamsal yiyecek kaynakları gibi hayatta kalması ve üremesi için anahtar niteliği taşıyan değerleri kaybedebilecektir. Tabii bir dövüşün nasıl sonuçlanacağı bir ölçüde şansın etkisi olsa da tamamen rastlantısal değildir. Boks maçlarının sonucu, iki sporcunun geçmişteki formları, görece vücut irilikleri ve güçleri bilindiğinde nasıl bir ölçüde önceden tahmin edilebilirse hayvanlar arasındaki dövüşlerin sonuçları da bizim için öyledir. Ayrıca görüldüğü kadarıyla hayvanlar da kendi dövüşlerinin sonucunu tahmin edebilmektedir. Sonuç bazen öylesine aşikardır ki önceden tahmin etmenin önemi kalmaz. Çok ufak yapılı hayvanlar kendilerinden çok daha iri olanlarla dövüşmeye istekli olmayacaklardır. Çünkü karşı tarafın üstünlükleri kendilerinin aleyhinde olacaktır. Aynı şekilde ağır siklet bir boksörü hafif siklet sporcuyla dövüştürmek de adil olmayacaktır. Hafif siklet boksör eğer sağduyu sahibi ise aynı küçük yapılı hayvanın yapacağı gibi dövüşmeyi reddedecektir. Boksta o kadar çok sayıda siklet bulunmasının nedeni de budur. Birbirleriyle dövüşe girişmeye göze alan insanlardan her biri makul ölçüde kazanma şansına sahiptir. Çünkü cüsseleri ve güçleri aşağı yukarı aynıdır. Tabii ki bu ağırlık, sağlık ve fiziksel kondisyondaki ufak farklara dayalı olarak kimin kazanabileceği konusunda spekülasyon yapılmasını engellemez. Ama boks maçları esas olarak birbirlerine yeterince denk sporcular arasında yapılır ve maçın sonucu bir ölçüde belirsizdir. Kuşkusuz maçı anlamlı ve izlenmeye değer kılan da bu belirsizliktir. Tabii rakiplerinin bir önceki maçta nasıl dövüştüğü ya da o gün kaç kilo geldiği gibi insanların elinde hazır bulunan bilgilere hayvanlar sahip değildir. Buna rağmen yine de rakiplerinin dövüş yeteneği ve kazanma şansı konusunda anında ve şaşılacak kadar doğru bir değerlendirme yapabildikleri görülmektedir. Dövüşmenin riskleriyle olası yararları öylesine hassas bir denge içindedir ki kazanma şansı hakkında elde edebileceği her türlü bilgi hayvanın dövüşüp dövüşmemeye karar vermesinde büyük önem taşır. Bu kararın bilinçli olup olmadığı sorusunu daha sonra ele alacağız. Eğer rakip daha güçlü, daha formda ya da sadece daha uzun süre dövüşebilecek gibi görünüyorsa o zaman en uygun strateji dövüşmeden geri çekilmek olabilir. Ama eğer rakip bitkin ya da güçsüz görünüyorsa saldırı kararı almak daha karlı olabilir. Şans her zaman bir ölçüde rol oynayabilecektir. Daha güçlü olan rakibin ayağının beklenmedik bir anda kayması gibi. Bu yüzden özellikle sonunda kazanılacak ödül büyükse ve kazanan hepsini alacaksa zaferi kaçınılmaz kılacak ölçüde güçlü olmaması koşuluyla korkutucu bir rakibi bile meydan okumaya değecektir. Bu anlattıklarım bir hayal ürünü ve çok yanıltıcı olabileceğini daha önce söylediğim antropomorfizmin kötü bir örneği gibi görülebilir. Ama hayvanların çoğu kitapların desteği ve uzmanların sağladığı istatistik bilgi olmadan da belli bir rakibe karşı girişecekleri bir dövüşü kazanma olasılıklarının ne olduğunu bilebilmektedirler. Birbirlerini tartabilmekte, başka bir hayvanın dövüş yeteneğini kendilerininkiyle kıyaslayabilmekte ve bu değerlendirmenin sonucunda dövüşe girme ya da geri çekilme konusunda tamamen akılcı bir karar alabilmektedirler. Türdeşlerinden gelebilecek bir meydan okuma durumunda sadece çevredeki bazı kaba uyaranları algılayabilen ya da aptalca davranan hayvanların gösterebileceğini sandığımız basit bir tepkinin tam tersi bir davranış sergilerler. Tabii ki basit bir uyaranla karşılaştıkları her durumda dövüşe girmezler. Tersine daha önce anlattığımız gibi hayvanların ayırt edilmesi güç şeylerin farkına varabilmeleri karşısında şaşkınlığa düşenler ve onların davranışlarını anlayabilmek için ayrıntılı araştırmalar yapması gerekenler insanlardır. Bu defaki örneğimizi erkek kızıl geyiklerin çiftleşme dönemindeki ürkütücü dövüşleri oluşturuyor. İskoçya'nın batı kıyısı açıklarında, Sykes'ın biraz güneyinde yer alan Rum adasında yaşayan kızıl geyikler, yıllardır Fiona Ginnes tarafından incelenmektedir. Cambridge Üniversitesi'nden Tim Cloughton Brook başkanlığındaki bir araştırma grubuyla işbirliği içinde çalışan Fiona Ginnes, geyikleri o kadar uzun süredir incelemektedir ki her birini tek tek bilir ve analarını, babalarını, büyük babalarını, büyük annelerini ve torunlarını tanır. Geyikler adanın dışına çıkamadıkları için başka geyiklerle karışma ihtimali yoktur. Dolayısıyla Ginnes her birinin soyunu, doğumlarını, çiftleşmelerini ve ölümlerini hatasız kaydedebilmektedir. Geyikler yılın büyük bölümünde sakin bir şekilde dolaşarak otlarlar. Dişiler gevşek gruplar halinde birlikte, erkekler ise daha dağınık bir biçimde ya da küçük gruplar halinde dolaşırlar. Ancak sonbahar geldiğinde sessizlik bozulur. İri ve güçlü erkek geyikler aşırı saldırganlaşır ve dişileri gruplar halinde sahiplenerek öteki erkeklere karşı savunurlar. Çoğunu genç yaştakilerin oluşturduğu, henüz bir dişi grubuna sahip olamamış daha küçük yapılı erkekler ise zamanlarını iri gövdeli erkeklere meydan okuyarak ya da sürüden ayrılmış dişilerle gizlice çiftleşerek geçirirler. Hava birbirine böğüren erkek geyiklerin genizden gelen boğuk sesleri ve arada bir de gerçek bir dövüşün gürültüleriyle doludur. Bu dişilerin çiftleşmeye hazır olduğu ve ertesi yıl doğacak yavruları gebe kaldıkları kısa bir dönemdir. Dişiler gruplar halinde dolaştığı için güçlü bir erkeğin onları egemenliği altına alarak kendini ayırması mümkündür. Tabii dişisi olmayan ve gözleri kendi dişilerinde olan erkekleri uzak tutabilmesi koşuluyla. Tek bir erkek geyiğin himayesini aldığı grupta 20 ya da daha çok dişi olabilir. Bununla birlikte bu dişilerin yavrularının babası olup olmayacağı, onların sürüden uzaklaşmalarını ne ölçüde önlediğini ve öteki erkeklerin tehditlerini başarıyla karşı koyup koyamadığına bağlıdır. Bunun için uzun bir süre mücadele etmek zorundadır. 5-6 hafta boyunca sürekli tetikte olmalı, izlemeli ve dövüşmelidir. Çoğu zaman beslenmeye zaman ayıramaz ve bu yüzden sağlığı bozulabilir. Savunacak dişileri olmayan rakipleri ise bu süre içinde güçlenebilirler. Bu demektir ki çiftleşme mevsiminin başında grubunu taciz eden yabancı erkekleri yenilgiye uğratan bir erkek geyik, sonunda genç rakiplerine karşı mücadele etmek ve hatta özenle koruduğu dişilerini kaybetmek zorunda kalabilir. Çiftleşme mevsimi ilerledikçe aynı erkek geyikler arasındaki dövüşlerin sonucu bile sürekli değişebilir. Eylül ortalarından Ekim sonuna kadar bütün sonbahar boyunca erkek geyikler arasında çiftleşme hakkını kazanma mücadelesi sürer. Bu mücadele sırasında bazı geyikler ciddi yaralar alır. Rakiplerinin sivri boynuzları ile bir gözlerini kaybedenler, boyunlarından ya da böğürlerinden yaralananlar olur. Cloughton Brook'un bulgularına göre her yıl erkek geyiklerin %23'ü kendilerini sakat bırakacak ya da yaklaşan kışı atlatabilmelerini tehlikeye düşürecek ölçüde ağır yaralar alır. Ancak yine aynı araştırmacının gözlemleri şunu da ortaya çıkarmıştır. Erkek geyikler arasında ciddi dövüşlerin yanı sıra dövüş sayılamayacak, hiçbir sonuca ulaşmayan birçok karşılaşma da olmakta ve meydan okuyan geyik rakibiyle boynuz boynuza gelmeden geri çekilebilmektedir. Bu karşılaşmalar sırasında erkek geyikler uzun süre sadece birbirlerine böğürdükten sonra oradan ayrılırlar. Ama bu böğürme gerçek dövüşle tamamen ilgisiz gibi görülmemektedir. Dövüşler de genellikle erkek geyiklerden önce birinin, sonra diğerinin sırayla oldukça güçlü bir sesle uzunca bir süre böğürmesinin ardından başlar. Geyikler ancak bir süre devam eden bu karşılıklı böğürmelerden birinin sonunda ve birbirlerini süzerek aşağı yukarı gidip geldikten sonra başlarını yere eğerek boynuzlarını birbirlerininkine geçirirler. Cloughton Brook, Steve Albon'la birlikte yaptığı çalışmada bu karşılıklı böğürmelerin o zamana kadar sanıldığı gibi sadece bir tehdit mi olduğunu yoksa geyiklerin bu yolla birbirlerinin güçlerini tartıp olası bir dövüşü kimin kazanabileceğini tahmin etmeye mi çalıştıklarını araştırmıştır. Erkek geyiklerin bir dövüşten kimin galip çıkabileceği konusunda en azından kabaca bir fikirleri olduğu bellidir. Çünkü değişik sıkletlere ayrılan boksörler gibi onlar da vücut ağırlığı, ölçüsü ve türdeşleri arasındaki konumu açısından kendilerine denk olan rakiplerle dövüşürler. Kendisinden daha yaşlı, daha iri ve bir dişiler grubuna sahip olması nedeniyle daha egemen bir konumda olan bir rakibe meydan okumaya deneyen genç bir geyik yaklaşarak birkaç kez böğürecek, rakibinin karşılık veren sesini duyduktan sonra geri çekilecektir. Mücadele o kadar dengesiz ve dövüşün sonucu o kadar bellidir ki insan için olduğu gibi geyik için ısrar etmeye değmeyecektir. Ama eğer meydan okuyanlar rakibinin fizik yapıları birbirine daha denkse, dövüş hemen başlaması da durum çok daha farklı bir biçimde sonuçlanabilir. Meydan okuyan geyik yaklaşarak olarak böğürür. Rakibi buna sesiyle karşılık verir. Dövüşe çağıran geyik bu kez daha güçlü bir sesle iddiasını ortaya koyarak böğürecektir. Bu sesleri çıkarmak yorucudur ve geyikler her böğürdüklerinde göğüs kasları şiddetle kasılır. Savunmadaki geyik de iddia sahibinin sesine bu kez daha da güçlü bir karşılık vererek tansiyonu yükseltecek, karşısındakini daha yüksek sesle böğürmeye davet edecektir. Meydan okuyan geyik bu durumda ya tehdidini sürdürerek daha yüksek perdeden böğürecek ya da geri çekilecektir. Bu karşılıklı böğürmeler bazen her iki geyik de soluk alıp dinlenmeden dövüşe giremeyecek ölçüde bitkin düşünceye kadar devam eder. Bu durumda genellikle bir aşağı bir yukarı dolaşarak yan gözle birbirlerini süzüp dövüşte kullandıkları omuz kaslarını inceleyeceklerdir. Eğer bu inceleme sonucunda önemli bir farklılık olmadığı anlaşılırsa ancak o zaman birbirleriyle dövüşe girerler. Claude Tumbrac ve Alban'ın ortaya koyduğuna göre bu böğürmeler ve birbirini inceleme geyikleriyle karşılıklı fiziksel güçleri hakkında bilgi vermekte ve rakipleri olası bir dövüşü kazanma şanslarını değerlendirebilme imkanını sağlamaktadır. Böğürmelere bakarak geleceği öngörürler. Çünkü bu sesler rakipleri hakkında bilgi vermektedir. Birbiri ardına dizi halinde böğürmek güç gerektirir ve sadece fiziksel kondisyonu iyi olan bir geyik bunu başarabilir. Başka bir deyişle bu geyik aynı zamanda uzun süre dövüşebilecektir. Çünkü hem böğürme hem de dövüşme geyiğin göğüs kaslarının güçlü olmasına bağlı. Dolayısıyla güçlü bir şekilde böğürebilme yeteneği dövüşü kazanma şansıyla bağlantılıdır. Böğürme de bu yüzden meydan okuyan geyik için eğer dövüşe girerse kazanma şansının ne olduğunu gösterecek güvenilir bir göstergedir. Kısa bir süre içinde yüksek sesle ard arda böğürebilen bir geyik büyük olasılıkla ötekini yenilgiye uğratacaktır ve bu yüzden dövüşten kaçınılması gerekir. Ama eğer böğürme savaşı ve rakibin gövdesinin dikkatle incelenmesi de hasımların farkını ortaya koymuyorsa o zaman dövüşmekten başka yapacak şey kalmayacaktır. Erkek geyiklerin sonucu önceden tahmin edebilecekleri bir veri olmadığında dövüşmeleri, rakipleriyle aralarında önemli farklılıklar gördüklerinde ise geri çekilmeleri, birbirleri hakkındaki bilgileri kullanarak kaybetme ve kazanma şanslarını değerlendirdiklerini düşündürmektedir. Eğer vücut büyüklüğüyle ilgili belirgin bir eşitsizlik hemen göze çarpmıyorsa, o zaman birbirlerini yoklayarak fiziksel güç ve dayanıklılıklarıyla ilgili bilgi elde etmeye çalışırlar. Bunu da sadece fiziksel gücü yerinde olanların üstesinden gelebileceği yorucu bir böğürme diyalojisiyle yaparlar. Kuşkusuz bu, rakibin belli bir andaki gücünü ölçmek için boynuz ölçüleri gibi gözle görünen bir özellikten çok daha güvenilir bir yöntemdir. Erkek geyik, boynuzlarının çıktığı sırada güçlü ve sağlıklı bir hayvan olabilir. Ama eğer çiftleşme mevsiminde çok dövüşür de yeterince beslenemez ve vücut ağırlığının %20'sini kaybederse boynuzlarının ölçüsü değişmeyecektir. Ama dövüş yeteneği ciddi biçimde azalabilir. Genç rakibinin öğrenmek istediği, onun mevsimin başında ne kadar iyi bir dövüşçü olduğu değil, o anda ne durumda olduğudur. Boynuzları kendisini ele vermeyebilir.